Ayrım 32, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 385. San Isidro, Pazartesi 09.40. 69. Bölüm. Bizi otobüslere kadar bırakmanız ne kadar zarif bir hareket, dedi Faro'ya yaklaşan iki ajana. Ajan Gonzales ve Ajan Daly gülümsemedi. Kimlik, dedi Daly kısa bir şekilde. En son baktığımda burası Birleşik Devletler'di, dedi Faro'ya adama. Bu yüzden niçin önce sen bana kimliğini göstermiyorsun? Harekat ceketimi oku, diye cevapladı Daly. Bir ara benimkileri okumak ister misin, diye sordu Faro'ya. Çok güzel bir koleksiyonum var. eBay'i seviyorum. Magon gülmemek için kendini zor tuttu. Gonzales rozetini gösterdi. Sen kimsin ve nereden geliyorsun? Bilmiyor olabilirsin ama zamanımız oldukça kısıtlı, dedi Faro'ya. Park çıkışına park etmiş olan araçları göstererek tüm bu kızlardan ve erkeklerden kim sorumlu, diye sordu. Ajan Talon Cook, dedi kadın ajan. Oh, bizi ona götür. Ajan Daly öksürdü. Senin Joe Faro'ya olma ihtimalin var mı? Fark eder mi, diye sordu Faro'ya. Gonzales telsizini çıkardı. Cook cevap verdiğinde, üç tanımlanmamış erkek var. İkisi muhtemelen Meksika vatandaşı, dedi. Bundan o kadar emin olma, dedi Magon gülümseyerek. Diğeri ise 1.85 boyunda, siyah saçlı, yeşil gözlü, çok bilmiş, konuşmalarını destekleyen bir tavrı olan bir Amerikalı. Faroe, dedi Cook tiksinerek. Hey Cook, dedi Faroe sesini telsize duyuracak şekilde, sen hala yaşıyor musun? Daly tekrar öksürdü. Piç kurusunu Steele'ın aracına getirin, dedi Cook. Peki ya diğer iki adam? Üzerlerini arayın ve yanınızdan ayırmayın. Eğer silah bulursanız kelepçeleyin. Peki ya helikopter, diye sordu Gonzales. Üstünde numara görüyor musun? Hayır. O zaman hangi helikopterden bahsediyorsun, diye alaycı bir şekilde sordu Cook. Faro'yu buraya getirin. Aranmasını istiyor musun? Oh evet, umarım bir şeyler taşıyordur. O zaman onun kıçını hapse tıkarım. ''Nefesini boşa harcama hayatım.'' diye seslendi Faro'ya. Cook'un bahsettiği şey Birleşik Devletler hava sahasında yasa dışıydı. Daly yeniden öksürdü. ''Şu öksürüne dikkat etmelisin.'' dedi Faro'ya. ''Salgın bir hastalık olabilir.'' ''Okala herif.'' diye homurdandı Daly. Faro ona göz kırptı. Daly Faroe'nin üzerine ararken Faroe Grayson Browning'ini otobüste Harley'de bıraktığı için kendini tebrik etti. Silahlar birçok kez sağladığı yarardan çok sorun yaratmıştı. Bu sefer de çok güzel bir örnek olabilirdi. Daly diğer iki adamın da üzerine aradı. Yalnızca altından İsa figürlü haçı buldu ve Magon'a meraklı gözlerle baktı. ''Hepsi temiz.'' dedi Daly telsizine. ''Faroe'yi getir.'' Cook'un tek söylediği buydu. San Isidro, Pazartesi, 09.50. 70. Bölüm. Faro'ya kapıya birkaç basamak uzaktayken ajan Cook kapıyı açtı. ''Aman efendim,'' dedi Cook, ''bakın tekrar hapishaneye kim gidiyor?'' Faro'ya son merdiveni de çıktı. Cook sert bir itiş yapabilmek için yerini yeterince geniş tutmuştu. Faro'ya bunu bekliyordu, yerinden oynamadı. FBI ajanı gülümsedi. Dişleri mükemmel denebilecek kadar beyaz, saçları dalgalı ve siyah, vücudu fit ve kaslıydı. Bakışları buz gibi bir ifadeye bürünmüş olmasaydı hoş biri olabilirdi. Faroe FBI ajanının silahsız dövüşte ölümcül olduğu gerçeğini biliyordu. Cook'un kısalık kompleksinden kurtulamamış olması ne kadar kötü. Boyu 1.70 metrin üzerinde olan herkese hayatı dar ediyor. ''Bugün kapı tamponunu mu oynamaya karar verdin?'' diye sordu Faroe. Cook Faroe'nin geçebileceği kadar döndü. Grace yerinden fırladı ve gözlerinde soru işaretleriyle Faroe'nin yanına geldi. Faroe hafifçe başını salladı. Grace öylesine rahatlamıştı ki Faroe'ye doğru kendini bıraktı. Faroe, Cook'un zaaflarından nasıl faydalanacağını çok iyi biliyordu. Faroe, Grace'i belinden kavrayıp tezgaha oturttu ve hemen onun yanına geçti. ''Ne zamandan beri suçlularla takılıyorsunuz yargıç?'' diye sordu Cook. ''Suçlular onun salonuna her zaman geliyor,'' dedi Faroe. Grace'e doğru eğildi ve kulağına ''İçerideyiz'' dedi. Sonra Steele'a baktı. ''Herhangi bir izin belgeleri var mı?'' Üstünde çalışıyorlar dedi Steele ifadesiz bir şekilde. Biz ne üstünde çalışıyoruz diye sordu Farve. Oo siz avukatlarla uğraşıyorsunuz dedi Cook. Sizin avukatlarınız bizimkilerle, biz de kendi aramızda konuşuyoruz. Ama hey, federal bir sorgulamayı engellemek, federal bir görevliye engel olmak ve tarafsızlık anlaşmasını bozmayı kapsayan yasal sözlüğümü yanımda getirmeyi unutmuşum. Bu gibi suçları seviyorum. Bu büyük bir suç mudur yargıç? Ortak konsülü çoktan çağırdığıma göre dedi Steele, ajan Cook'un da bu konuları onunla konuşacağını sanıyorum. Ben avukatlarla konuşmam dedi Cook. Bunu Birleşik Devletler Başsavcısına bırakıyorum. Avukatlarla konuşmuyor musun diye sordu Farve. O zaman Ted Franklin gibilerle nasıl anlaşmaya varıyorsunuz? Ted Franklin bir sanık değil ama senin hakkında birçok şey daha söyleyebilirim. Geçen sefer olduğu gibi yine hapsi boyluyorsun. Yalnızca bu sefer bir daha dışarı çıkamayacaksın.
Sesinizi kesin dedi Grace. Herhangi bir tutuklama ya da arama izniniz yok. Bir tutuklama nedeniniz bile yok. Yalnızca dik olarak yürümenize engel olacak kadar ağır bir rozetiniz var.
Hem Faro'ya hem de Steele Grace'e şaşkınlıkla baktılar.
Bu saçmalığınıza yeterince katlandım dedi Grace Cook'a bakarak. Bunun için bizim zamanımız, benim sabrım ve sizin de otoriteniz yok. Ya konuya geri dönün ya da St. Kilda'nın otobüsünden ve mülkünden çıkın.
Steele çenesini ovuşturdu ve mülayim bir şekilde Grace'e baktı ama aslında gözleri parıldamıştı. Faro ve Grace onu daha önce hiç böyle görmemiş gibi bakıyordu ve görmemişti de. Bu Grace'i değil, bir müfettiş özel ajana kafa tutan ve yüzünü parçalayabilecek Grace'i değil. Ve günün konusu diye sordu Faro'ya sessizliği bozarak.
FBI'ın St. Kilda hakkında uydurduğu dava dedi Grace. Bizim çoktan kapatmış olduğumuz, biz de tam Ted'in bilgisayar dosyalarından bahsetmek üzereydik. Dosyaların olmaması demek kimsenin kariyerini yükseltecek 50 milyon dolara el koymaması demek.
50 milyon ha diye sordu Faroe. Grace başıyla onayladı. Çok para. Faroe'nin tek söylediği buydu. Açıkçası federal görev ekibi bahsedilen paranın iki miktarda olabileceğinden habersizdi. Ve Faroe bunu belirtmek için hiçbir neden görmedi. Peki konuyu şu anda Meksika'da esir olarak tutulan Lane Franklin'e ve görev ekibinin yanlış yönetiminin o çocuğun hayatına mal olacağını getirdiniz mi diye sordu Faroe.
Cook gözlerini kırpmadan Faroe'ye baktı. Şaşırılacak bir şey yoktu. Hayır, o konuya da gelecektik elbette dedi Grace. Ama Cook'un ifadesi bana bu durumdan çoktan haberdar olduğunu ve umursamadığını söylüyor.
Umursayacak dedi Faroe. Cook omuz silkti. Siz bizimle işbirliği yapın, bana dosyaları getirin. Ben de okula bir telefon açayım, sonra da çocuk bir sonraki uçakla evine dönsün.
Grace bir an için öylece kala kaldı. Bunu doğru mu duydum? Bir daha emin olalım. FBI bir çocuğu anlaşma olarak kullanacak.
Ben bunu söylemedim dedi Cook sert bir şekilde.
Grace Steele'a döndü. Cook'un bilgisayar dosyaları karşılığında Lane'in özgürlüğünü teklif ettiğini duydun mu?
İnanamıyorum ama duydum dedi Steele. Amerikan hükümetinin Amerikalı bir çocuğun rehin tutulması olayında yer almasına şok olmuş durumdayım. Biz kimseyi rehin almadık dedi Cook sabırsızca araya girerek. Meksikalılar kimseyi rehin almadılar. Bu çocuk okulu Meksika'da olan ve babasının imzası olmadan okuldan ayrılamayacak sefil bir çocuk. Bu rehin almak değil, bu eski moda disiplin.
Hoş hikaye dedi Faroe. Fakat Lane artık okulda değil. Meksikalı federaller onu okuldan dışarı sürüklediler ve götürdüler. Uydu fotoğraflarına bakmak ister misin?
Onu Tijuana'da kaybettik dedi Steele sessizce. Kaybedeceğinizi fark etmiştim dedi Faroe. Fakat gözleri hala FBI ajanının üzerindeydi.
Cook duyduklarına inanmak istemedi.
Evet dedi Faroe başıyla onaylayarak. Muhbiriniz size yalan söyledi. Mendil ister misin? Kanıtla dedi Cook düz bir şekilde. Faroe saatine baktı. 3 saatten kısa bir süre içinde Hector çocuğu öldürecek. Bir kutuda çocuğun kafasına ne dersin? Bu senin için yeterince kanıtlayıcı olur mu? Fakat ah eğer bu olursa dosyalara, kariyerine ve yakışıklı kıçına elveda diyebilirsin. Lane benim oğlum. Cook'un gözleri açıldı. Grace'e, Faroe'ye, sonra tekrar Grace'e baktı. Evet dedi Grace. Ted Lane'in yasal babası, Joe ise Lane'in biyolojik babası.
O biliyor mu diye sordu Cook.
Lane, hayır dedi Grace. Ted biliyor, yıllardan beri.
Ulu tanrım dedi Cook bir eliyle siyah saçlarını karıştırırken. Ted'in o okul hakkında yalan söylediğini mi söylüyorsunuz?
Lane'i tüm azizlere Rivas Osuna'ya rehin olarak yazdırdı. O zaman orasının bir okuldan fazlası olduğunu bilmiyordum. Grace gözyaşlarının akmamasını dilese de akmışlardı. Ne olmuş yani? Hem ağlayıp hem işimi halledebilirim.
2 yıldır bu görev ekibini yönetiyorum. Her şeyi duyduğumu sanıyordum.
Cook derin bir nefes aldı.
Benim de çocuklarım var. Onlara elini süreni...
Sesi kesildi.
Ama eğer çocuğun Meksika'da olsaydı dedi Faroe, hiçbir bok yapamazdın. Rivas Osuna ne zaman ne yaptığını tam olarak bilmeden kaç defa güneye indin? Hatta kendi silahın belinde güneye kaç defa inebildin?
Cook'un dudakları düz bir çizgi haline aldı.
Cevabı biliyorsun.
Elbette biliyorum. Spring Canyon'daki jiletli tellerin 1 santim dışında otoritenin %95'ini kaybedersin dedi Faroe.
50 yıldır bu böyle olmuştur. Ama seni kahraman yapabilecek bir planım var. Kahraman dediğin kafasını kıçına fazlaca sokmaktan gelen trenin ışığını göremeyen bir adamdır.
Gerçek bir FBI bürokratı gibi konuştun dedi Faroe. Yani Hector Rivas Osuna ile ilgilenmiyorsun öyle mi?
Tabii ki de Hector'ı oyun dışı bırakmak istiyorum dedi Cook sert bir şekilde. Sınır kapılarındaki ödül posterlerini görmüyor musunuz? 5 milyon papel. Hiçbir federal ajan o ödülü alamaz ama bu umurumda bile değil. O uyuşturucu kaçakçısı pisliğin bir Amerikan hapishanesinde olmasını istiyorum.
O dosyalara ulaşsam bile dedi Grace, ellerini Hector'ın üzerine atmaktan çok uzaksın.
Onu yakalayacağız dedi Cook.
Hangi yüzyılda diye sordu Faroe. Birleşik Devletler'de hakkında 6 yıldır suçlamalar var. Yine de Hector hala güneydeki bok yığınının kralı.
Onu süper dolandırıcı olarak adlandıracak bir belgenin ne yararı olacak? Hector o belgeleri çerçeveletip banyo duvarına asıyor.
Gerçekçi olursak dedi Grace, Ted'in size verebileceği sadece dosyalarındaki 50 milyon dolar.
Ben ileriyi de düşünüyorum dedi Cook.
Ben bugün saat 12.30'dan ilerisini düşünemiyorum dedi Faroe'ye soğuk bir ses tonuyla. Bizimle birlikte çalışırsan dosyalarını ve 50 milyon doları alırsın. Dahası eski iyi dostumuz Hector'ı sınırın bu tarafında görürsün.
Sakın söyleme dur tahmin edeyim dedi Cook alaycı bir şekilde. Vücuda yapışan mavi bir elbise ve kırmızı bir pelerin giyip Hector'ı tutup çitlerdeki bir deliğe sokarak sınırın bu tarafına getireceksin.
Oldukça yakın bir tahmin dedi Faroe.
Kiki Camarena'yı öldüren adamları bu şekilde gözaltına aldığımızda Amerikan yargıçları cübbelerine kaçırmışlardı dedi Cook.
Özür dilerim sayın yargıç. Grace omuz silkti. Federal yargıçlık kürsüsünden bu sabah istifa ettim. Cook önce bir şeyler soracak gibi oldu ama sonra sormamasının daha iyi olacağına karar verdi. Yapacağım şey dedi Faroe, en mantıksız yargıçlar hariç kimsenin tüylerini kıpırdatmayacak.
Planın nedir diye sordu Cook.
Hector'ı eski bir suçlu tarafından yakalanacağı sınırın bu tarafında tutacağım.
Süpermen olabilirsin dedi Cook ama Noel Baba değilsin. Noel Baba'yı bilirim. Kırmızı kıyafetleri, cinleri olan şişman bir adamdır.
Faroe bekledi. Çitlerde Hector'ı geçirebileceğim bir delik yok mu diye sordu Cook.
Yalnızca yerde bir delik var. Hector'ın tüneli.
Cook'un gözleri açıldı.
Sana tünelden kim bahsetti? Kim? Onun kıçını örgütten hemen şutlayacağım.
Tüneli sınırın güneyinde öğrendim.
Nerede o?
Tünel mi?
Lanet olsun evet tünel.
Anlaştık mı?
Anlaşma mı? Ne anlaşması?
Sen istediğimiz yer ve zamanda bize Ted'i vereceksin. Biz de sana Hector Rivas'ı ve tüneli vereceğiz. San Isidro, Pazartesi, 10.05. 71. Bölüm. Faroe bir eline uydu telefonunu aldı ve başıyla Grace'e işaret etti. Grace müsaadenizle beyler dedi Steele'a ve Cook'a.
Her şeye bir kusur bulmak için bana ihtiyacınız yok.
Grace ayağa kalkıp Steele ve Cook'un üzerinde tartıştıkları gayri resmi anlaşmanın karara bağlanmasından uzaklaştı. Faroe'nin yanına vardığında Faroe Steele'ın odasının kapısını çalıyordu.
Harley, ben Faroe, dedi Faroe. Haydi yer değiştirelim.
Kısa bir süre sonra kapı açıldı ve Harley dışarı çıktı. Grace ve Faroe odaya girip arkalarından tüm kilitleri kapadılar. Federalleri el koydukları 50 milyondan St. Gilda'ya pay vermeye ikna ettiğine hala inanamıyorum, dedi Faroe kısık bir sesle.
Hiç pay olmayabilir. Ted yalancı bir pislik. Hector ise ondan beter. Ama kalan payın ne kadar olduğu önemli değil. St. Gilda Hector'ın başındaki ödülü alacak ve sen de özrünü...
Özür istemiyorum. Grace Faroe'ye karanlık durgun bir bakış attı.
Yine de alacaksın. Kaçmak istediğin dünyaya seni zorla sürüklediğim için en azından yapabileceğim tek şey bu.
Faroe omuz silkti. Nasıl olsa artık bu özür benim için önemli değil.
O zaman önemli olan ne?
Lane. Faroe Grace'i kolları arasına aldı. Sen önemlisin, biz önemliyiz. Halletmemiz gereken çok şey var amada. Lane kurtulduğunda nasıl bir hayat yaşayacağımızı görmek istiyorum.
Evet.
Faroe Grace'e baktı. Bu kadar kolay mı?
Kolay. Biz mi? Dilini ısır. Boş ver, yapacağım.
Faroe Grace'in öpücüğüne karşılık verdi ve ikisi de süratli bir şekilde nefes almaya başlayıncaya kadar Grace'i bırakmadı.
Kaldığımız yeri aklında tut, dedi kısık bir sesle Faroe. En kısa zamanda geri döneceğiz.
Grace dudaklarını yaladı.
Beni buraya cep telefonunla yeniden konuşturmak için getirdiğini sanmıştım.
Faroe güldü, Grace'e sıkıca sarıldı ve onu bırakma düşüncesi değişmeden geri çekildi.
O kısmı da diğeriyle birlikte aklında tutabilirsin. Şu anda ilgilenmemiz gereken Hector.
Nasıl?
Wright Magon Hector'u aramamız için birkaç numara verdi. İlkini arayacağım, sonra görüşmeyi sen yapacaksın.
Niçin?
Hector kadınları küçümsüyor, kemiklerine kadar işlemiş kültürel bir davranış ve bu da bize bir avantaj sağlıyor.
Grace telefona bir yılanmış gibi bakıyordu.
Nelerden bahsedeceğim?
İlk olarak Ted'in elimizde olduğundan ve onun Hector'ın kayıp milyon dolarları hakkında konuşmaya hazır olduğundan bahset.
Bu Hector'ın dikkatini çekecektir.
İkinci olarak, dedi Faroe, bu konuşmanın bedelinin sınırın bu tarafında sağlıklı bir şekilde Lane'in bulunması olduğundan bahsedeceksin. Ve bu anlaşmayı yapmak için biz güneye gitmeyeceğiz. Hector parayı istiyorsa kuzeye gelmek zorunda.
Bu hoşuna gitmeyecek.
Buna katlanacak. Başka seçeneği yok.
Üçüncü olarak bunun hemen olacağından bahset. Tam öğle vakti sınırda bu işi halledeceğiz. Mekanı Hector belirleyecek.
Anladım. Planın hangi kısmını bana söylemiyorsun?
Faroe hafifçe öfledi. Hector bariz sebepler yüzünden buluşmak istiyor, dedi.
Para?
Evet, ama ayrıca Ted'i de öldürmek istiyor.
Grace'in bir süreliğine gözleri kapandı ve tek söylediği, Ted'i öldürüp orada olan diğer insanları da öldüremez mi? Lane de dahil oldu.
Faroe Grace'i rahatlatmayan bir şekilde gülümsedi.
Çabuk öğreniyorsun amada. Bahse girerim, Hector eğer onunla birlikte tünele gelmek isterse, Ted'i kontrol altında tutan FBI ajanları da dahil herkesi öldürmeye çalışır.
Hector'ın gördüğü yerde herkesi öldürmesini engellemek için ne yapacaksın?
Bunu benden sonra öğrenen ilk kişi sen olacaksın.
Bu yeterince iyi değil.
Şu an elimden gelenin en iyisi bu, dedi Faroe.
Hector'ın karşı çıkamayacağı bir tuzak hazırladım. Lane'i kuzeye getirmek ve Ted'i öldürmek için tünelini kullanacak. Ama Hector bizim bildiğimizi bilmiyor.
Bizim bildiğimiz?
Kokain çeken paranoyak bir savaş tanrısı Otay Mesa'daki deposunda bir takas ayarlayabileceğini, oradaki herkesi sırf öylesine ve eğlencesine öldürebileceğini, sonra da tünelinden güneye kaçabileceğini düşünecektir.
Bu açıdan Hector'ın planı oldukça iyi görünüyor.
Bu planı ancak benim cesedimi çiğneyerek uygulayabilir.
Hiç komik değil.
En azından ölürsem, dedi Faroe, bunun için iyi bir sebebim olur. Daha önce ölümü kıl payı atlattığım seferler için aynı şeyi söyleyebileceğimi sanmıyorum.
Grace ona uzun bir süre baktı, sonra gözlerini kapadı ve kendine eğer bir FBI ekibinin başıyla 50 milyon dolarlık bir kumar oynayabiliyorsa, oğlunun hayatı için bunu Tijuana'nın kasabıyla da oynayabileceğini söyledi. Oynayamaz mıydı? Faro hayatındaki en uzun 10 saniyeyi saydı, artık buna katlanamadığında ise, ama da iyi misin dedi. Hayır, Hector'ı ara. Emin misin? Yap şunu. Faro'ya numarayı tuşladı, arama tuşuna bastı ve telefonu Grace'e uzattı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 397.